Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Kerim Bulat'ı imzalı "Toplumun Çöküşü, İnsanın Çöküşüdür" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Her toplumun kendine göre bir değer anlayışı ve meselelere karşı bir bakış tarzı vardır. Bazı değerler vardır ki onlar evrensel bir hüviyet taşır ve bunlar insanlığın ortak değerleridir. İnsanların beşer özelliğiyle hazırladığı, uyguladığı ve nesilden nesile aktardıkları gelenek, görenek ve adaletleri mevcuttur. Kur'an'a göre yaşanan kültürün ve onları tertip eden ahlak sisteminin kabul görmesi ve geçerli sayılabilmesi, Allah'ın emir ve yasaklarına uyması ve insanlığın asli fıtratına ters düşmemesine bağlıdır. İnsanı yaratan, akıl ve iradeyle donatan ve sorumlu kılan Allah Teala'dır. İnsan hayatının nasıl yönetileceği konusu sadece Allah'a aittir. Kur'an, İnsan hayatının ve toplumsal düzenin tanzimini Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği vahyin ilkeleri doğrultusunda inşa edilmesini istemiştir. Şayet insan hayat ve toplum tarzını ilahi vahyin buyrultuları dışında bina ederse, o takdirde dünya ve ahiret saadetini elde edemeyecek ve çeşitli cezaları da hak edecektir. Toplumsal çöküş konusu incelenirken şu iki hususun sürekli göz önünde bulundurulması gerekir. Birincisi, Allah herhangi bir topluma bir uyarıcı, bir peygamber göndermeden onları sorumlu tutmamış, sırf inkar ve günahları sebebiyle onları cezalandırmamıştır. Bu husus Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Gerçek şu ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak edici değildir. Yüce Allah insanlara peygamber göndermeden onları sorumlu tutmaz. İnkar ve günahları sebebiyle onları cezalandırmaz. Ancak insanlar gönderilen peygamberlerin uyarılarına kulak vermez de kendi heva ve heveslerine tabi olurlarsa işte o zaman azaba uğrarlar. İkincisi, bir toplumun ahlaki durumu iyi, düzgün olduğu sürece Allah onları helak etmeyeceğini bildirmiştir. Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez ayeti buna işaret etmektedir. Kur'an toplumların çöküşüne yol açan unsurlar üzerinde dururken birçok sebepten söz eder. Bu etkenler arasında esas olarak adaletsizliğin, zulmün ve baskının bir toplumun yok olmasına sebep olacağı düşüncesi ortak bir kanaat olarak ortaya çıkmaktadır. Kur'an bu konuyu şöyle dile getirmektedir. Nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederken geldi. Azabımız onlara geldiğinde çağrışları, biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan, azap bölgesinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorular sorulacak. Vay başımıza gelenlere dediler. Gerçekten biz zalim insanlarmışız. Biz kendilerini kuruyup biçilmiş ekin sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Herhangi bir toplum gerek ticaret, gerek sanayi sahasında zenginliği kötüye kullanma, lüks, israf, saçıp savurma, ticari ilişkilerde adaletsizlik, istifçilik, ihtikar, kara borsa, aldatma, hile gibi ekonomik olumsuzluk ve hastalıklara bir defa bulaştı mı, artık bunlarla beslenen toplum zihninin tavrı yalnız o alanla sınırlı kalmaz. Eninde sonunda bu hastalıklar toplumun bütün müesseselerine, birimlerine ve alanlarına yayılır. Çünkü toplum bir bütündür. Farklı alanlarının birbirlerinden ayrı tutulabileceği ya da ötekinden bağımsız olarak ele alınabileceği düşüncesi temelden yanlıştır. Yani bir alanda çöküş ve çözülme başlayınca diğerlerinin bunun tesirinde kalmaması mümkün değildir. Bütün değişik ahlak alanları birbirlerini etkilerler ve bir bütün oluştururlar. Kur'an'ın ifadelerine göre ekonomik hayat özellikle ahlaktan ayrı düşünülemez. Ekonomik hayatta da bir kısım ahlaki prensipler ve ilkelere uyma zorunluluğu vardır. Kur'an toplumların çöküşünü, toplumsal çöküş teorilerini savunanların yaptığı gibi coğrafya, ekonomi, nüfus yapısı gibi toplumların iradesi dışında gelişen bir takım unsurlara bağlamamıştır. Kur'an'a göre çöküşün gerçekleşmesine vesile olan temel faktör insandır. Bütün toplumsal çöküşlerin sorumluluğu gerçekten Allah, kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe bir toplumda olanı değiştirmez ayetinde belirtildiği gibi birey ve topluma ait olmaktadır. Kur'an toplumsal çöküşte ekonominin ve seçkinlerin rolünü ele alırken dahi sorumluluğu toplum iradesine vermektedir. Çünkü toplumsal çöküşün ekonomik nedenlerinin arka planında insan bulunmaktadır. Toplum, bireylerin yaptığı zulme, haksızlığa, baskıya ve her türlü olumsuzluklara göz yummamalıdır. Fertleri dürüst, faziletli, ahlaklı ve namuslu olmayan bir toplum da aynı karaktere sahiptir. Bireylerin sebep olduğu her hata ve haksızlığın bedelini toplum ağır bir şekilde ödemek mecburiyetinde kalabilir. Bir misalle bu tespitimizi müşahhaslaştıralım. Semud kavmine mucize olarak verilen deveyi o toplumun en azgını ve en bedbahtı olan Kudar bin Salif kesmişti. Deveyi bu azgın kişinin kesmesine rağmen Şems suresinin 14. ayetinde deveyi kestiler şeklinde fiil akaru şeklinde çoğul olarak kullanılmış ve bu olaydan bütün toplum sorumlu tutulmuştur. Zira onun bu çirkin hareketine toplum müdahale etmemiştir. Bu sebeple toplum olarak böyle bir vebalin yüküne ortak olmuşlardır. Neticede ilahi azaba da müşterek olarak çarptırılmışlardır. Profesör Doktor Kerim Buladı imzalı "Toplumun Çöküşü İnsanın Çöküşüdür" başlıklı yazıyı aktardık ilk olarak ve şimdi de Ali Rıza Temel imzalı "İnkar veya Manevi İntihar" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnkar, yapılan iyilik ve ikramı görmemek, ikram sahibini tanımamak demektir. Nankör, Farsça olup ekmeği görmeyen, yani nimete teşekkür etmeyen kişi anlamındadır. Cenab-ı Hakk'ın insan üzerindeki ikramları sonsuzdur. Onu yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkarması en büyük lütuftur. İnsanı varlık alemine getiren Allah, onun rahat ve huzur içinde yaşaması için sayısız nimetler yaratmış, akıl, tefekkür, vicdan ve idrak gibi meziyetlerle donatmış, üstelik peygamberler göndererek, kitaplar indirerek yolunu aydınlatmış, kendini tanıtmış, tanımaya vesile olacak her şeyi gözünün önüne sermiş, bütün bunların sonunda kendine inanma ve kul olma görevi vermiştir. İnsanın asıl görevi Rabbini tanımak ve ona kul olmakken, inkar ve isyanı tercih etmek en büyük cinayettir. İnsanın Allah'ı tanımaması, öz anne ve babasını inkar etmesinden daha kötüdür. Aşikar olan bir şeyi görmemek ancak gönül körlüğüyle mümkündür. Zaten asıl körlük de budur. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Kafirlik en büyük cinayet olduğu için Allah tarafından şiddetle lanetlenmiş, kafirler en büyük azapla tehdit edilmiştir. Ahirette bunların cezası ebedi cehennemdir. Dünyadaki müebbet hapsin bir sonu vardır. Ölümle son bulur ama ahiretteki ebedi cezanın sonu yoktur. Kafirin cezası neden bu kadar ağırdır? Dünyada bir kişiyi kasten öldürenin cezası ya idamdır ya da müebbet hapistir. Kafir öyle bir cinayet işlemiştir ki, hikmet ve güzellikler sergileyen bütün varlıkların bu anlamlı varlıklarını anlamsızlığa mahkum etmiş, bir bakıma onları manen idam etmiştir. Varlıkları anlamsız kılmak, onları fiilen yok etmekten beterdir. Bu kadar cinayetin bedeli ebedi lanet ve ebedi azaptır. Kendini ve yaratılışını düşünmeyen kimse Allah katında en sevimsiz kimsedir. Kahrolası insan, kâfir, ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona doğum için yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da onu dilediği zaman tekrar diriltir. Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği görevi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Şöyle ki, biz bol bol yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağa göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bunlar sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetlerle rızıklandıran Rabbimize hamd edip şükredeceğimiz yerde nankörlük etmek, insanlıktan sıyrılmak, hayvanlardan daha aşağı konuma düşmektir. Mevlana Celaleddin ne güzel söylemiş. Eşek bile sahibinin sesini duyunca kuyruğunu, kulağını oynatmaya başlar. Çünkü onun elinden yem yemiştir. Sen eşek kadar bile olamadın. Sana bunca nimeti veren Rabbini tanımadın. İnkar en büyük saygısızlıktır. Haddini bilmezliktir. Dünyaya kendi iradesiyle gelmeyen, bu alemden kendi iradesiyle gitmeyen, kalbinin çalışmasına, kılının bitmesine müdahale edemeyen, acıya, üzüntüye, hastalığa, felakete karşı koyamayan, kelimenin tam anlamıyla aciz olan bu kafir, acizliğine bakmayıp üstelik Allah'a meydan okumaya kalkıyor. Nemrutluğa, firavunluğa özeniyor. İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Kafir, insanlığın ve insanların yüz karasıdır. Kainattaki külli hiyerarşiye baş kaldırmış, külli teslimiyetin dışına çıkmıştır. Bu cihetten en büyük terörist konumundadır. Çünkü en büyük terör, Allah'a ve onun rızasına karşı olan terördür. İnkar, ahlaksızlığın, idraksizliğin dibe vurmuş hali olmasına rağmen, münkir bu sefil konumuna bakmadan üstelik bir de ukalalığa kalkışıyor. İnsanları akılsız, cahil yerine koyuyor. Dini, modası geçmiş bir hurafe, bir yanılgı olarak görüyor. İlmin, dinin yerini aldığını tecrübe ve duyularla ispat edilmeyen hiçbir şeyin aslı olmadığını söylüyor. Varlığı tesadüflerle, evrimle, istihaleyle izaha kalkışıyor. Varlığın nasıl ve ne şekilde başladığını, şuursuz tabiattan akıl ve şuurun nasıl neş'et ettiğini, kainattaki ahengin nasıl oluştuğunu komik ve saçma sapan teorilerle izaha kalkışıyor. Bu deli saçması teorilerle gülünç duruma düştüğünü fark edemiyor. Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim olan insan için en zor şey kafir olmaktır. Aslında ispat kolay, inkarsa zordur. Bu zoru nasıl başarabiliyorlar, doğrusu insan hayret ediyor. İlk insandan bu yana filozoflar da dahil, insanlığın kahir ekseriyeti inanç sahibi olduğu, inançsızlık istisna teşkil ettiği halde bu durum nasıl dikkate alınmaz? Kör bir inat ve taassupla insan kendini nasıl felakete atar? Ateist olmakla övünenler, çalım satanlar, ateist olmanın ne getirisi olduğunu hiç düşünmüyorlar mı? Bu kadar inanan insanın büsbütün yanılgı içinde olabileceğini, sırf kendilerinin akıllı olduklarını nasıl düşünebiliyorlar? İman şüphe götürmez ama hiç olmazsa Allah'ın ve ahiretin varlığını, cennet ve cehennemin mevcudiyetini ihtimal bile olsa hesaba katmak akıllı olmanın gereği değil midir? Milyonda bir ihtimale güvenerek piyango bileti alanlar ebedi cenneti neden hiç hesaba katmazlar? Basit bir zarar ve sıkıntıya düşmemek için pek çok tedbire başvuranlar, ebedi cehenneme düşmemek için neden düşünüp tedbir almazlar? Sonsuz ihtiraslar sonlu imkanlarla tatmin edilemez. Arzular sınırsız, imkanlar sınırlıdır. Tatmin edilemeyen arzular, sonsuz lütuf ve ikram sahibi Mevla'ya yönelmek ve ona sığınmakla tatmin edilebilir. Kafir, kendine yazık eden, sahte ve geçici mutluluklarla avunan, ebedi mutluluğa da inanmadığı için kendince her şeyin sonu olan ölümü bir idam sehpası ve dipsiz bir kara delik gibi görendir. Kainatta her şey kafire düşmandır. Çünkü kafir, varlıklardaki hikmet ve anlamı yok sayarak her şeyi anlamsız kılıyor. Yer ve gök onların ardından ağlamadı. Kafirlik akıl ve tefekkür mahsulü değildir. Ya geçmişleri körü körüne taklit veya tembellik ve sorumsuzluktur. Din, insana bir takım görev ve sorumluluklar yükler. Emir, yasak ve tavsiyelere uymak insana zor gelir. Halbuki zorlukların peşinde kolaylıklar, kazançlar vardır. Münkir, peşin olan geçici kazancı, ebedi olan kalıcı kazanca tercih eden akılsızdır. Üstelik kendisini en akıllı zanneder. Yazının başlığında da ifade edildiği gibi inkar manen intihardır. Her şeyi hiçliğe, yokluğa ve anlamsızlığa mahkum etmektir. Anlamlı, gayeli ve devamlı olmayan hayat yok hükmündedir. Sonu yokluk olan varlık bir nevi gölgedir. Mümin, zail olan gölgenin değil, daim olan varlığın peşindedir. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı İnkar veya Manevi İntihar başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak bir yazı daha aktarıp programımızı nihayete erdireceğiz. Evet, Haşim Akın imzalı Bizi Sokmasa da Yılan Yılandır başlıklı yazıyı sunuyoruz. İnsanoğlu doyumsuz bir varlıktır. Elindeki nimetin kıymetini bilmede çok da yetersizdir. Allah'ın Habibi onun bu özelliğini bir hadis-i şerifte şu mübarek beyanlarıyla bize ulaştırır. İbn Abbas ve Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Var olanla yetinememek, verilene şükretmemek ve nimetin varlığıyla mutlu olmamak bu nankör bir tıynette yaratılmış insanoğlu için garip bir durumda değil. Doymayan hırsıyla, istediği ve sonu gelmez arzularıyla daima kamçıladığı bu talepleri bazen nefsi içindir. Bunları bazen de çok insaflı ve vicdani duygularla başkaları için talep ederler. Başkaları dediysek diğer insanlığı düşünen bir diğergamlık duygusu değildir bunlarda olan. Biz yapamadık, çocuklarımız yapsın. Biz yiyemedik, onlar yesin. Bizden geçti ama diğerlerine bari faydası dokunsun diye başlayan istek ve duaların sadece hayırlı işler için talep edildiğini düşünürsek yanılacağız. Son zamanlarda içinde birçok gayri insani ve gayri İslami duygu ve düşüncelerin olduğu sapkın akımlar sesini daha da yükseltmeye başladı. Aile yapısını bozacak, nesli ve geleceği ifsad edecek bu duygu ve düşünceler zararlı bir canavar gibi kollarını her yere uzatma çabasındalar. İşin daha da acı yanı, bunlar iyilerin sessizliği veya özgürlükçü tutumlarından da nemalanmaktadır. kendi nefislerini ve kalplerini bundan korumuş kimi güzel niyetli insanımız, onlara da bir özgürlük alanı tanıma söylemleriyle ne türlü bir gidişe alet olduklarını anlayamıyor olmalılar. Bugün kendilerine yakıştıramadıkları bu hatalı durum ve duygular için özgürlük isteyebilmektedirler. Bunun da savunması gayet basit ve onlara göre de insani mantıklara dayalı. Hayatın ve hesabın bireysel olması, herkesin kendi amel defteriyle hesap verecek olması onların en büyük dayanağı olmuş. Doğru cümlelerin böylesine bir günaha perde ve araç edilmesine şeytan bile gülümsüyor olmalı. Bu satırları okuyacak kardeşlerimizin kendileri olmasa da evlat ve torunları, onlara da hayat hakkı tanımanın gerekliliği, zorlama ve dışlamanın yanlışlığı gerekçeleriyle bu günaha ve günahı savunan insanlara söz ve yaşam hakkı isteyebilmektedir. Bu sapkın akımları konuşurken bile yüzleri kızarıyor. Allah korusun diye başlayan dua cümlelerini kendi nefisleri için dile getirebiliyorlar. Ancak aynı Müslümanlar gördüğü bir hataya karşı takınılması gereken üç aşamalı düzeltme ve tepki davranışını unutuvermektedirler. Günahın bireysel olmasını sürekli dile getiren, ancak hataların kısa zamanda yayılma ve kendisine kolayca taraftar bulma yönünü unutan bu Müslümanların yarını gerçekten zor olacağı benziyor. İslam'da belirlenen had cezaları, bireysel ve gizli bir ortamda işlenen suçları kapsamak yerine toplumu ifsad edecek, insanın hayatını ve neslini tahrip edecek her türlü günaha karşı da kalınca bir duvar örmüştür. Zina gibi bazı günahlara yaklaşmak yasaklanırken, içki gibi aklı ve iradeyi bozan günahların üretimi ve aracılığı men edilmiştir. Hal böyle olunca Müslümanın ona dokunmayan yılana hayat söz hakkı vermesi asla doğru olamaz. Şimdi sadece bireysel bir sapma ve özel günah sayılan bu sapkın davranışların ateşinin bir günde bizim eve düşmeyeceğine kimse garanti veremez. Zamanında söndürülmeyen her ateş önüne geleni yakmak için beklemektedir. Daha sonra feryat figan etmenin ve pişman olmanın da bir faydası olmayacaktır. Bir insanın farklı bir dine inanma özgürlüğü vardır. Hatta diğer insanların ibadet ettiği ilah, tanrılara hakaret, küfür etmeyi Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi yasaklamıştır. Bireysel bir günahla toplumun tüm değerlerinin ve temel dinamiklerinin yok edilmesi asla aynı olamaz. Burada kurulacak her özgürlük cümlesi yollara döşenmiş birer mayındır. Biz günahın yok edilmesini ister, günahla buluşmuş insanlarınsa bundan temizlenmesini arzu eder ve buna gayret gösteririz. Bizi sokmayan yılanın da yılan olduğunu biliriz. Haşim Akın'ın kaleme aldığı "Bizi Sokmasa da Yılan Yılandır" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu akşam Sesi Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından yazılar paylaştık. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.